Bir Uyuyup Uyanalım İrfan Değirmenci Sayfa 369. Aynı gün saat 13. Ne o muhtar, haber salmışsın? Seçmen listesi güncellenecek, acil gelsin demişsin, geldik. Listeyi bu meymenetsizlerle mi güncelleyeceğiz? De hele, niye çağırdın beni? Çıkarın bakalım ağzınızdaki baklayı sayın mafya bozuntuları. Suyunuzu, elektriğinizi biz kestirdik. Şimdi aman dilemeye geldik. Hemen açtıracağız demeye mi geldiniz yoksa? Dedi Belkıs abla, burnundan soluyordu. Akşam gidecekleri yemek için hazırlanıyorlardı apartmanda oysa. Keyifleri yerindeydi bu sabah. Nergis'le Mert ona da ısrarla gençliğinden kalma bir gece kıyafeti denetmeye çalışıyorlardı. Muhtar Himmet, Demir Apartmanı'ndan Birsen Hanım'la haber salıp muhtarlığa çağırdığında Belkıs abla neredeyse 40 yıllık elbisenin içine sığmaya çalışıyordu. Derya muhtarlığa kadar Belkıs ablasına eşlik etti, kıtmır suyla kapının önünde bekliyordu. Muhtarlığın kapısına namaza gittim döneceğim tabelasını asmıştı muhtar. Küçücük odanın içinde iki sandalyede Emrullah ve Ramazan oturuyor, dışarıda kıtmır su Gümüşsoy'un arabasının tekerini işiyor, adamlarını havlıyordu. Gel hele otur Belkıs Hanım, bugün şanslı günündeymişsin, başına talih kuşu kondu. Beyler sana bir teklifle gelmişler, elektriği, suyu, kim bilir hangi borcunuz yüzünden kesilmiş evinize talip bu iki bey. Yarın öbür gün deprem olursa maazallah yıkılıp altında kalmayasın diye Emrullah Bey bunca yıllık komşuluğunuzun hatırına sana bir teklif sunacak dedi muhtar. Belkıs abla bir kahkaha patlattı. Derya dışarıdan hop Belkıs abla her şey yolunda mı diye bağırdı. Yolunda yolunda çocuğum, hiç merak etme, Belkıs ablan şimdi her şeyi yoluna koyacak. Siz gezin muhtar amcanın bahçesinde, kıtmır su bütün ihtiyacını gidersin diye yanıt verdi. Emrullah her şeyi muhtara ve Gümüşsoy'a bırakmıştı. Belkıs'ı en iyi tanıyan oydu içlerinde. Karşılarındaki kadını kandırmanın öyle kolay olmadığını biliyordu. Önce şöyle bir gerindi Belkıs abla, ısınma hareketleri yapar gibiydi. Sonra aniden elini muhtarın önündeki masaya vurdu. Muhtarın mührü yerinden zıpladı. Bana bak muhtar, sen daha suya bu derken ben bu binanın analizini yaptırdım. Geçen yıl bir daha yaptırdım. Bu bina değil bu mahallenin, İstanbul'un en sağlam binalarından. Şimdi burada eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Şayet en ufak bir şüphem olsa, koca koca mühendisler gelip de bina depreme dayanıksız dese, ben ellerimle yıkardım zaten bu binayı. Aylarca da çadırda yatar kalkardım. Ben elime balyozu alır yıkardım da o masum komşularımı riske atmazdım. Dert burada ne beni depremden kurtarmak ne de bana bir iyilik yapmak. Sanki karşımda bilimin, aklın sesine kulak veren birileri varmış da ben reddediyormuşum gibi yapmayın. Hani nerede binanın çürüdüğüne dair bağımsız bir inceleme heyetinden alınmış raporunuz? O deprem gerçekleşse ben de enkaz altında kalsam en fazla işlediği suçların bedelini ödüyor der, geçer gider enkazın yanından bu adamlar. Dert benle ve o apartmanda yaşayan kimseye zararı olmayan çocuklarımla. Bunların derdi yaşam mücadelesi verirken, karınlarını doyurmaya çalışırken, kimsenin malına, mülküne, namusuna, ırzına göz dikmeyen, tek istedikleri asgarisinden yaşamak olan ve hep suçlanan, itelenen, saldırıya uğrarken suçlu ilan edilen çocuklarımla. Biz gidersek buralarda at oynatmaları daha kolay olacak. Biz gidersek kalanlar itaat edecek, rahat edecek, kimse sorgulamayacak. Kimseyi ikna etmek için vakit harcamayacaklar biz gidersek. Gitmiyoruz ulan, ben çocuklarımla konuştum tek tek dün. Hepsi kapı gibi arkalarında Belkıs analarının. Ben evimi satmıyorum, onlar da evleri boşaltmıyor. Gücünüz yetiyorsa kovun bakalım bizi. Hep beraber görelim bu işler nereye varıyor. Emrullah sustun, bir betin benzin soldu sanki. Bana teklif mi hazırlamıştın Emrullah? Ya sen insan taciri Ramazan? Hesabını verdin mi canına kıydığın garibanların? İnsan içinde dolaşmaya hala yüzün var yani. Ne yapacaksın kapıda bekleyen izbandutlarım? Bu kez beni mi kaçırmaya kalkacak? Benim etim serttir söyleyeyim. Emrullah bilir, etimi koparmaya çalışanın dişini kırar benim etim dedi. Elini burnuna götürdü Belkıs abla. Burnu kanıyordu. Belli ki tansiyonu yükselmişti iyice. Derya, Belkıs abla hop diye bağırdı yeniden. Bu kez gel içeri çocuğum, gel de bana temiz bir mendil ver. Şu burnumu sileyim. Bunların kirli bezleri iyice hasta etmesin beni dedi. Muhtar kapıyı açtı. Derya ve Kıtmır su içeri daldı. Kıtmır su Belkıs ablanın yanına sokulup onu korumaya aldı. Derya cebinden kağıt mendil çıkardı. Tansiyonunu çıkarmış bu adamlar ablam. Benim rahmetli babamın da böyle olurmuş sinirlenince, ablam anlatırdı rahmetli deyip mendili Belkıs ablaya uzattı. Emrullah Ramazan Gümüşsoy'un gözünün içine baktı, onaylamak ister gibiydi. 1 milyon dedi aniden, 1 milyon Amerikan doları. Derya telefonunu çıkarttı, internete bağlanmaya çalıştı. Muhtar amca, kura bakacağım, şifreni bir söyle dedi. Belkıs abla tavana bakıyor, kanamasını durdurmaya çalışıyordu. Söylenen rakam. Muhtar amca, kura bakacağım, şifreni bir söyle dedi. Belkıs abla tavana bakıyor, kanamasını durdurmaya çalışıyordu. Söylenen rakamla ilgilenmedi bile. Bırak evladım, ne şifresi şimdi? Beyefendi size 4 trilyona yakın para diyor. Seni okutacak, o apartmandaki herkesi kurtaracak parayı diyor. Sizin sülalenize yetecek parayı diyor. Ah keşke o daire benim olsaydı. İşte benim dediğim talih kuşu bu. Daha ne susuyorsunuz Belkıs Hanım? Alın parayı, basıp imzayı gidin. Kurtarın kendinizi. Memleketin istediğiniz sosyete muhitinde toplu halde yaşayın. Size bir şey diyen mi var? Bizim muhit öyle marjinallikleri kaldırmıyor yalnızca. Olan bu diyordu ki muhtar. Masasına ikinci yumruğu da indirdi Belkıs abla. Bu kez burnundan kan da damladı masaya. Dolar dolsa ne olur, dolmasa ne olur? Hani ne olmuş bizim paramıza? Helal para değil sizin o paranız. Biz biliriz helali haramı, çok şükür, ama marjinal olan biziz. Siz cinsel tacizden mahkemelik olan o akıl hocanıza selamımı söyleyin. Aynen böyle söyleyin yalnız. Vermiyormuş Belkıs abla evini değil. Değil 1 milyon, 100 milyon verse de istemiyormuş pis paranı. Versin mahkemeye, tahliye kararıyla gelsin karşımıza diyor deyin. Hoş mahkemeler de sizin elinizde, ama bu sefer de adalet mücadelesi başlatırız. Sil şu masayı hanım, beni kan tutar. Ne dik başlı, ne asiymişsin yahu. Biz değil, belediye çıkartacak zaten seni yakında. Belediye meclisinin kararını eli kulağındadır. Oradaki ahbaplardan duyduk. Bu binanın olduğu yer istimlak edilecek belki de, yakındır. Çalışıyor hükümetimiz, harıl harıl hamdolsun. Gavurları çatlatacak bir projeye daha başlayacaklar yakında. Buralarda da proje kapsamında. O zaman reddettin 1 milyona yanarsın da alır 3 kuruş parayı. Elin elinin üstünde, elin de şeyin üstünde, arkana baka baka gitmek zorunda kalırsın buralarda. Devletin projesine de mi mani olacaksın be kadın? Dedi neredeyse komik bir sesle Ramazan Gümüşsoy. Derya işi kimseye bırakmadan masayı silip bir mendil daha uzattı Belkıs ablasına. Sağ ol çocuğum, haydi siz çıkın, temiz hava alın. Çıkmadan elini de iyice yıka muhtar amcanın suyuyla. Bu suyun da parasını hep biz ödüyoruz çocuğum. Dışarılarda temiz boş şişe bulursan da getir dolduralım gitmeden, dedi. Kıtmış suyla Derya'yı gönderdi Belkıs abla. Burnunun kanaması durmuştu. Son bir söz söyleyip çıkmak istiyordu artık kendisi de. Bana bak insan taciri Gümüşsoy. Çok biliyorsun bakıyorum bu işleri. Devlet projesini bir getirsin bakalım milletin önüne. Ona onay verir miyiz, vermez miyiz, o zaman düşünürüz. Ne demiş atalarımız? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanlarımızı yaşatacağız biz. Bu pırıl pırıl çocukları, gençleri özgürce, mutlu, sağlıklı yaşatacağız. İşte bu da benim projem. Şimdi bu işi daha fazla uzatmayalım. Siz Hilmi hocanıza benden çokça selam söyleyin. O hatırı sayılır yerlerdeki, hatırı sayılır arkadaşlarına da selam söylesin. Bir zahmet bizim elektriği suyu açsınlar. O çılgın projelerini de bundan sonra biraz danışıp istişare edip yapsınlar. Haydi bakalım selametle. Belkıs abla kalktı, kapıya doğru bir adım attı. Derya tam da o sırada boş 5 litrelik bir bidon bulmuştu. Kapıda doldurayım mı abla diye sordu. Belkıs abla bidonu Derya'nın elinden aldı. Ramazan Gümüşsoy uzattı. Haydi bakalım Ramazan Bey, doldur bizim şu bidonu. Sonra da kapıdaki adamlarına talimat ver, bizim apartmana kadar getiriversinler bir zahmet, dedi. Çıktılar. Gümüşsoy neredeyse kendi boyu kadar bidonu doldurmaya çalışıyordu. Aynı gün saat 18. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Ay bülbül mü, bülbül mü? Bilemedim şimdi doğrusunu. Konsantrasyonum bozuldu. Baştan alabilir miyiz Nergis, diye sordu Mert. Meyhaneye gitmeden önce son provalarını yapıyorlardı. Belkıs abla muhtardan dönünce bir kez daha genç kızından kalma kıyafetin içine yoğun istek üzerine ve zorla girmeye çalışmış, başarılı olamayınca karar değiştirilmiş, Belkıs ablaya en yakışan kıyafetin kendi isteğiyle giydiği kıyafet olduğuna karar kılınmıştı. O da uzun zaman sonra ilk kez siyah uzun kollu yuvarlak yaka bir kazağın üstüne Queen baskılı tişörtünü geçirdi, kot pantolonunu giydi. Al bu kemeri tak istersen ablacığım. Poyraz'ın tokalık kemeri bu pantolonunla süper olur, dedi Mert. Poyraz'ın gardırobunun başındaydılar. Poyraz salonda son kez meyhaneyi arayıp fiyat pazarlığı yapmaya çalışıyordu. Hem yatak odasını hem salonu Derya'nın rica minnet internet kafede şarj ettirdiği ışıldaklar aydınlatıyordu. Orhan abi, dediğim gibi 7 kişiyiz toplamda. Dışarıda o elektrikli sobaların olduğu yerde bir masa istemiştim. Hem sigara içen olur, belki hem de köpeğimiz var yanımızda. Kişi başı 70 mi diyorsun en son? Yerli içkiler dahil mi şimdi bu fiyata? Çok söyledin ama tamam abi. Sonradan fazladan para isterlerse mahcup oluruz bak. Yarım milyarı bırakıp çıkacağız ona göre. Tamam diyorsan çıkacağız evden deyip son pazarlığı yapıp telefonu kapattı Poyraz. Konuştuğu telefon evde faturası da yatırılabilen ve hatta açık olan tek telefondu. Poyraz, zaten benim arayanım soranım yok. Seni belki annen arar kuklamı, seninkini yatıralım demiş. Mert de çaresiz kabul etmişti. Poyraz dedesini tanıyan garson Orhan'la yaptığı pazarlığa rağmen fiyatı çok düşürememiş olmasına biraz bozuldu. O sırada hala Poyraz'ın elinde duran Mert'in telefonuna bir mesaj geldi. Aşkım, Selin'den mesaj geldi sana. Bak istersen, belki acildir diye içeri süslenmekle meşgul olan Mert'e seslendi Poyraz. Mert üzerine çiçekli gömleğini geçiriyordu. Salona Poyraz'a seslendi. Ne yazmış baksana Agapimo dedi. Salondan ses gelmedi. Poyraz okudu mesajda yazanların etkisiyle olduğu yere çöküp kalmıştı. Nergis başına Belkıs ablanın bu gece için sandıktan çıkarıp kendisine verdiği incecik bursa ipeği turkuaz yemeniği bağlamış, salondaki aynada son düzeltmeleri yapıyordu. Belkıs abla bu gece ilk defa yatak odasında duran o sandığı açmış, Nergis sandığın içindekilere şaşmış kalmıştı. İyi misin Poyraz abi, ne yazıyor mesajda, kötü bir şey yok inşallah dedi Nergis. Belkıs abla ile Mert de salona geldiler. Mert telefonu alıp son gelen mesajı okudu. Arkadaşınız Selin Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Cuma günü dernek üyelerimiz tarafından Kilyos'ta defnedilecektir. LGBTİ Derneği. O günkü gördüm seni. Yaktın ah, yaktın beni. Aynı gün saat 20.30. Meryem, Yusuf ve Derya'nın taşıma suyla yıkanması uzun sürmüştü. Hepsi hazır olduğunda yaktıkları mumların söndüğünden emin olup çıktılar. Mert telefonuna gelen mesajı gönderen numarayı aradı. Selin'in başına gelenleri öğrendi. Cuma günü cenazeye o da katılacaktı ama şimdi gidip bir kadeh de Selin'in şerefine kaldıralım dedi. Planlarını iptal etmediler. Belkıs abla ve Poyraz kendilerini unutulmaz bir yolculuğa çıkaran, arabasıyla Polinesco'yu götüren bu çiçek çocuğuna çok üzüldüler. Nergis bayılıp düştüğü asfaltın ortasında kendisini kucaklayan bu cesur yüreğin ardından iki damla gözyaşı döktü, makyajını yeniden yaptı. Herkes hazır olup çıkabildiğinde saat 8.30'u gösteriyordu. Kıtmır su Nergis'in önünde, diğerleri onların gerisinde yürüdüler. Yol boyunca Selin'in başına gelenleri, Belkıs ablanın öğleden sonra muhtarlıkta karşılaştığı ahlaksız teklifi konuştular. Meyhaneye geldiklerinde masaları çoktan hazırlanmıştı. Onları kapıda garson Orhan karşıladı. En son yıllar önce gördüğü Poyraz'ı hemen tanıdı bu yaşlı adam. Buyur etti. Elektrikli sobanın altındaki masaya hemen bir büyük rakıyı ve buz kovasını getirip koydu. Poyraz'ın kulağına eğilip bu anlaşmamıza dahil olan tek içecek Poyraz'cığım. Ekstra içecekler ekstraya dahil. Ne yapalım, mekan benim olsa sözünü dahi etmezdim dedi. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Hafta içi çok kalabalık olmuyordu artık meyhane. Hafta sonları da sadece müdavimler geliyordu. Orhan Bey dışarıda dükkanın önündeki tek masada oturan özel müşterileri de duysun diye müziğin sesini iyice açtı. Münir Nurettin Selçuk Rintlerin Akşamını söylüyordu. Masaya fix menüye dahil olan beyaz peynir, salata, haydari ve Rus salatası getirildi. Masanın zayıf kaldığını düşünen Orhan Bey bir de şakşuka bıraktı. Bu da benden dedi. Sıcak yemek olarak da tavuk şiş gelecekti. Poyraz kendine, Belkıs ablaya, Yusuf ve Mert'e birer kadeh rakı koydu. Meryem, daha doğmadık. Çiğdem Hanım sütten kesilene kadar bize aslan sütü yasak deyip güldü. Kadehine su doldurdu. Derya, biz de mi birer kadeh içseydik acaba deyip Nergis'e baktı. Nergis gülümseyerek Ömer Hayyam'a atfedilen bir dörtlükle yanıt verdi. Akıllı insanların sohbetinden geçilmez. Aptalların içinden iyi insan seçilmez. Akıllı insan sana ağı verse gene iç. Akılsızın şerbeti bal olsa da içilmez. Derya anlamamıştı ama hoşuna gitmişti duyduğu dörtlük, merakla sordu. Ağı demek zehir demek değil mi? Akıllı insan sana zehir verirse içebilirsin demek değil mi bu? Ne yani? İçiyor muyuz, içmiyor muyuz şimdi biz? Nergis güldü. Canım Derya'cığım, bu masadakiler iyi insanlar, akıllı insanlar. Bu insanların bize zararı olmaz. Ben onu söylüyorum. Sen de hem akıllı hem iyisin. Aklını kullan, ne istiyorsan onu yap. Ben su içeceğim mesela ama bu benim sohbetten geri kalacağım anlamına gelmez. Felekten bir gece çalmanın anlamı bu benim lügatimde dedi. Derya Nergis'e hayran hayran bakıyordu. Düşündü ve soruyu yapıştırdı yine. Peki, kızmazsan bir şey daha soracağım. Bu masanın hepsi çok akıllı. Hepimiz öyleyiz. Tamam da niye başımız hiç beladan kurtulmuyor bizim? Neden hep kötü şeyler bizi buluyor? Elimiz para görmüyor mesela. Benim param olsa cebimde ne yalan söyleyeyim, rakı değil belki ama bir kadeh şarap söyler, tadına da bakardım bu gece. Şimdi su içeceğim mesela. Derya önce Nergis'in kadehine, sonra kendi kadehine su doldururken Nergis az önce söylediği dörtlüğün devamıyla yanıt verdi. Bu aralar Hayyam çevirilerine merak sarmıştı. Akla değer veren yok akıllı hep dardadır. Yazık cümle öküzler bugün itibardadır. Aptallık yaftasını sırtına geçir de gel. Aptalları akıllı sanan çok eşek vardır. Bana deli Belkıs derlerdi dedi. Durup durup nihayet içini dökmeye karar vermişti Belkıs Karaoğlu. Kadehler tokuşturulurken Derya çok akıllı olduğun için öyle diyorlardı herhalde abla deyip kıkırdadı. Mert o zaman bu akşam önce senin için sonra da Belkıs ablamız için kalksın kadehler. Cam cama can cana. Anlat ablam bu gece seni dinleyelim biz de. Sen bizim iyi kötü her şeyimizi biliyorsun. Her derdimize ortaksın. Bir de sen anlat da biz dinleyelim bakalım. Artık vakittir dedi. Cihan'a bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Müziğin sesini biraz kıstırdı Poyraz. Herkes pür dikkat Belkıs ablanın ağzından çıkacak cümleleri bekliyordu. Hiç tereddüt etmedi. Bu kez eğrisiyle doğrusuyla 68 yıllık hayatının satır başlarını hafıza sandığından çıkartacaktı yaşlı bilge. Bir of çekip başladı anlatmaya. Deli Belkıs aşağı, deli Belkıs yukarı. Kimse de sormadı bu kız neden delidir acaba diye. 9 yaşındaydım. Afşin'de anamdan gördüğüm her şeyi taklit edip kısa sürede öğrenmiştim. Tavuğun altından yumurta almasını, tezek yakmasını, ırgatlık yapmasını öğrenmiştim. Tek çocuktum ben. Anam Züleyha, babam Durmuş Ali ölünce bir süre durmuş da dul kadın sonra ne yapsın komşuların zoruyla evlenmiş yeniden. 9 yaşındaydım. Arif denilen o adamın evine göçtüğümüzde. Ne huyu bizim oralılara benziyordu, ne suyu, ne inanışı, ne oturuşu kalkışı, ne tipi, ne giyinişi. Anam kadına komşuları bulmuştu bu adamı. Sırf 3 kuruş para biriktirmiş diye talip olmuş dünya güzeli anama. Kelime-i şehadet getirsin yeter, çocuğuyla gelsin o da kabulümdür demiş bu Arif. Yanına gitmek istemedim ben bu Arif'in. Ayrılmak istemedim köyden ama köyde de kimsemiz yoktu ki bizim. Ben köyümüzü seviyordum oysa. Orada kalmalıydım, orada. Belkıs abla masal gibi hayat hikayesini anlatırken içeride dolu olan son masadaki müşteriler de kalktı. Bir kadın hışımla garson Orhan'a dönüp bir daha da ben hiçbir arkadaşımı getirmem buraya. Rezil ettiniz bizi. Ne mezeniz mezeye benziyor ne yemeğiniz tat veriyor. Kaliteyi iyice bozdunuz kusura bakmayın diye söylenip çoktan sarhoş olmuş arkadaşlarını neredeyse iteliye iteliye çıkardı. Poyraz morali iyice bozulmuş olan yaşlı garsona dönüp Orhan abi al bu sözleştiğimiz hesap. Bizim sıcakları da göndersen. Sonra da yorulmayın daha. Patron da gitti galiba. Müziği de kıs istersen abicim. Çok önemli mevzularımız var konuşulacak. Mutfakta kimse varsa da gönder istersen. Yine de sen bilirsin dedi. Orhan bey parayı aldı. Müziği kısmaya içeri girdi. Nergis merakla Belkıs ablayı hangi Afşin bu Belkıs abla? Kahramanmaraş değil mi? Diye sordu. O ana kadar aylardır birlikte oturdukları kadına nerelisin diye bile sormak istememişti Nergis. Ayıp olur diye düşünmüştü hep. Belkıs abla başını salladı, rakısından bir yudum alıp anlatmaya devam etti. Üstüne bastın Nergis'ciğim, Kahramanmaraşlıyım ben. Afşin'de, Afşin'in Berçinek köyünde doğmuşum, sene 1949, geçen yüzyılın ortaları. Derya güldü, yanında oturan Nergis onu dürterek gülmemesi için uyardı. Derya, kusura bakma da ablacığım, arkeolojik kazıdan söz eder gibisin. Ne güzel insansın vallahi, hiç kompleksiz. Öyle olduğu gibi dimdik dedi. Belkıs abla da güldü. Arkeolojik kazı ya benimki, hafızamın derinlerine kazıp çıkarıyorum onca yıldır hiç kimseye anlatmadıklarımı. Yazsam kitap olur derler ya, o hesap ama bizim oranın insanı daha ziyade çalar söyler. Belki söylesem ağıt olur benim hayatımdan dedi. Meryem öğretmen, Berçenek'i duymuştu. Aşık Mahsuni Şerif'in köyü değil mi ablacığım bu Berçenek? Bir türküsün başında bahsediyordu hatta diye sordu. Yusuf o tarafı pek bilmiyordu ama rakının da etkisiyle karşı çıktı karısına. Olur mu Meryemciğim? Mahsuni Türkmen bildiğim kadarıyla. Oysa Dersim'den göç etmiş diye duymuştum ben sanki bu Afşin köylerini. Belkıs abla, Tokurmançı Dizani diye sordu. Belkıs abla güldü ve yanıt verdi. Ah be Yusuf'um, aslan parçası. Bu kadarını anlıyorum sadece. Keşke bilseydim de konuşabilseydim seninle Kürtçe. O da benim ayıbım olsun. İnsan komşusuyla bir iki kelime olsun konuşmaz mı anacından öğrendiği dilinde? Sen beni rahmetli Mizgin Ana'nın yerine koyuyorsun ya, eksik olma ama ben Meryem'in ciğerparemi söylediği gibi Mahsuni Şerif'in hemşerisiyim. Hatta bakın size Mahsuni'nin bir türküsünde anlattığı gibi anlatayım. Aynen bizim köyü. Şöyle diyor sazına kurban oldum. Nurhak dağlarından kuzeye doğru bir yay çizilir. Toros dağların Malatya'ya doğru uzanışı Elbistan'dan kavis yapar. Tahtalı dağları ile karşı karşıya gelir. Elbistan'dan 37 kilometre uzaklıkta Afşin'den kuzeydoğuya düşen tezekler, dumanlarla çamur yollarla tüten o köy benim köyüm işte. Bu köy 105 senelik Berçenek köyüdür. Bu köy tapısı olmayan, kapısı olmayan, yolu olmayan, beli olmayan Elbistanlı Karabekirlerin köyüdür. Biz orada marabayız, tuğsağız, köleyiz. 105 senedir çalışırız, tapumuz yoktur. Anlattık İnönü'den bu yana hükümetlere, maalesef derdimize çare olmadı. Kışın Şubat ayı yer bizim köyümüzü, yazın kuraklar. Yalın ayak gittiğimiz dikenlerde bizim tarlalarımız elimizi yer, havayı yer, güneş yer, mevsim yer. Yılın ayak gittiğimiz dikenlerde bizim tarlalarımız elimizi yer, hava yer, güneş yer, mevsim yer, hükümet yer, devlet yer. Halbuki biz onun bir parçasıyız. Yer de yer, kader yer köyümü. Köyüm bu. Türkiye'nin bir parçası, Berçenek köyüdür. Ben de orada Mahsuni'yim. Ben ezber ettiydim bir dönem, soran olunca nerelisin diye bunu okuyordum. Bak ne güzel hatırlattınız bana. Gerçi unutmamışım, unutmak ne mümkün. Öyle güzel demiş ki, öyle güzel anlatmış ki mübarek. Derya yine tutamadı kendini. Belkıs abla yaşıyor mu Mahsuni diye sordu. Belkıs abla türküler ölmez çocuğum yanıtını verdi. Derya bu yanıttan tatmin olmadı. Devreye yine Meryem öğretmen girdi. Deryacığım Mahsuni Hakk'a yürüyeli, yani aramızdan ayrılalı epey oldu. Hatta Mezar Hacı Bektaş'ta bildiğim kadarıyla dedi. Mert, ben de bir türküsünü biliyorum. Dur ayol, sözde ben sahne hünerlerimi gösterecektim bu gece. Belkıs abla beni gölgede bıraktı. Poyrazcığım, domdom kurşununu söyleyeyim, hatta çıkıp oynasam belki bir gören olur. Ne dersin Agapimo dedi, güldü. Ilık rakı iyiden iyiye etkisini gösteriyordu. Garson Orhan buz getirmemişti epeydir. Hatta ortalarda da görünmüyordu. Poyraz, müsaadenle Belkıs abla, kaldığın yeri unutma, çok güzel anlatıyorsun. Bu deli oğlan şansını denesin bakalım. Belki bir gören beğenen, iş teklif eden olur dedi. Kalkıp Mert'in önünü açtı. O da başladı domdom kurşununu söyleyip oynamaya. Kaşların arasından domdom kurşunu değdi. Domdom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni. Bin avcı beni yedi. Ve değişmeyen kural yine işledi. Tam da Mert havaya girmiş. Gel gel gümle gel kısmıyla gerdan kıracakken içeride bir şangırtı koptu. Garson Orhan mutfakta sürekli tartıştığı yaşlı şefle en nihayet kanlı bıçaklı olmuştu. Şef Orhan'a eline geçen tabak çatal her şeyi fırlatıp önünü yere atmış. İstifa ediyorum istifa. Al mutfağınız da sizin olsun. Bu paraya çalışacak benim kalitemde şefi de nah bulursunuz diyerek çıkıp gitmişti. Mert yerine oturdu. Poyraz Garson Orhan'a abicim kalkalım biz de istersen canın sıkıldı dedi. Orhan Bey kendine bir kadeh rakı doldururken eliyle oturun oturun işareti yaptı. Patron arayıp olanları aktarmaya koyuldu. Poyraz hay nereden seçtim burayı, seçmez olaydım diye özür üstüne özür diledi masadakilerden. Yusuf, bize denk geldi Poyraz kardeş, boş ver sıkma canını. Belkıs ablamı dinleyelim biz, boş ver deyip, ablacığım sen köyünden ayrılmak zorunda kaldığını anlatıyordun en son. Neydi annenin evlendiği adamın ismi, Arif miydi diye sordu. Belkıs abla bir of çekip kaldığı yerden sürdürdü öyküsünü. Adı batsın, Arif'ti ya, Arif. Oynarsın yine Mert'ciğim, öyle dökme yüzünü, dayanamam. Ben türkü söylerim birazdan, hatta kalkıp belki ben de eşlik ederim sana. Boşuna deli Belkıs demiyorlar bana. İyidir delirmek aslında. İmkanı olan delirsin hatta. Çünkü gerçekler çok acı. Çünkü insanlar göründüğü gibi değil. İnsanlar acımasız. Kadın anam öp babanın elini dedi. Arif'in elini öptüm zorla. Adam daha o akşam anam uyurken yanıma sokuldu da yavaşça. Kadın olacaksın şimdi, ağlamak kimseye söylemek yok deyip ağzımı kapattı. Geberdi gitti belki çoktan, bilmem. Allah soracak hesabını. Canımın acısını bir ben bilirim bir de Allah. Çocuklarım kusura bakmayın, canınızı sıkıyorsam söyleyin. Ben bunca yıl bunları hiç kimselere anlatmadım. Anlatamadım. Nergis dudaklarını ısırdı. Gözleri dolu dolu oldu. Yusuf önüne bakıyor. Meryem öfkeden önündeki kadehi sıkıyor. Poyraz Mert'in omzuna yasladı başını, saçlarını okşuyordu. Derya birden öyle yüksek sesle sordu ki Kıtmırsu bile masanın altında yattığı yerden sıçradı. Nasıl yani? E kadar çocukken bu şerefsiz sana musallat mı oldu ablacığım? Yani bu üvey baban affedersin. Ben affetsem Allah affetmez. Öyle oldu Derya'cığım. Anama gittim söyledim bir vakit sonra. Böyleyken böyle oldu dedim. Okula da yazdırmıştı. Af şimdi anam beni ha. Zehir gibiydim böyle senin gibi bir hevesle gidiyordum okula. Murtaza öğretmenim vardı. O bile şaştı kaldıydı. Biraz gecikmiş birinci sınıf için ama okuma yazmaya çabuk söktü senin kızı Leyha Hanım dediydi. Anamın göğsü nasıl kabardıydı. Anam o akşam yer yatağında yattıkları yerde bu Arife benim anlattıklarımı sormuş tek tek. Korkmazdı öyle. Sert kadındı benim anam. Çekinmezdi erden erkekten. Arif şerefsizi çıkardı benim adımı deliye zaten. Hocaya götürüp okutalım bu kızı. Üç harfler kaçtı içine. Rüyalanıyor. Edepsiz edepsiz hayaller kuruyor. Seni kıskanıyor demiş Arif anama. Anam ne yapsın? Önce yapmaz benim kızım. Yalan bilmez demiş ama sonra sahi sandı. Bir de benim akıl sağlığımı yitirdiğimi düşünüp çareler aramaya başladı. Uzatmayayım lafı. Ben ilkokulu bitirdiğim sene bu Arif boşboğazı kendince tedbir almak için çoktan benden önce davranıp bütün mahalleye benim hayaller kurduğumu, delirdiğimi, ne söylesem inanılmaması gerektiğini anlatmıştı. Söylenti yaymıştı. Herkes beni konuşuyordu. Biraz da erken büyüyen bir çocuktum. Mahallenin bütün azgınları peşimdeydi. Anam yıldan yıla hem cesaretini kaybetti hem de sağlığını. Evin içinde öyle oturuyor, Arif eve dönsün diye bekliyor. Tek kelime de konuşmuyordu. Ben de okuldan çıkıyor, o eve dönmek istemiyor, geziyordum kendi kendime. Sık sık bizim oranın meşhur Eshab-ı Kehf mağarasına gidiyordum. Mağaranın yedi çeşmesinden yedi bakır tasla su içiyordum. Bir akşam çok kızdı bu Arif sapık. Kendisini benim kocam sanıyordu, kıskanıyordu. Nereden geliyorsun bu saatte diye bir tokat attı bana. Kekeledim. Arkadaşlarımlaydım dedim. Kimmiş kız senin arkadaşların deyip bir tokat daha savurdu. Anam araya girmeye çalışırken ona da vurdu. Yoktu arkadaşım filan. Adımı deliye çıkarttıkları için kimse yanıma yaklaşmıyordu. Uydurdum o sırada. Aklıma gelen ilk isimleri saydım. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş. Arif Karaoğlu gerinip gerinip bir tekme indirdi sonra böğrüme. Anama dönüp, görüyor musun? Nüfus cüzdanını çıkarttığım, üstüme aldığım, okullara kaydettirdiğim kız benimle dalga geçiyor akla sıra. Ya da dur, dalga geçmiyor ama hayal kuruyor bu cinli. Yedi uyurları arkadaşı bellemiş. Hepten kafayı üşüttü. Al bunu nefesi kuvvetli hoca sor. Mahallenin karılarından bunu okusunlar ya da defolup gitsin evimden. Evlenecek çağ da geldi zaten dedi. Hırsını alamayıp bir tekme daha indirdi. Anam köyümüzden getirdiğimiz tek eşyamız olan bakır tavalarıyla beni korumaya çalışırken düştü, başını yere çarptı. Öyle yerde yatıyordu anam. Oluk oluk kan gidiyordu başından. Öldü gözümün önünde talihsiz anam. Güzel anam. 22. ayrımın sonu sayfa 385.